Ayrım 44.
Ama Almanya'nın gücü başka biçimlerde zarara uğramıştı. Alsace-Lorraine'in Fransa'ya geri verilmesi ve Belçika ve Danimarka ile yapılan sınır düzeltmeleri, Almanya'nın müttefik askerlerince işgali ve Fransa'nın Saarland'ı ekonomik açıdan sömürmesi, önceden görülmediği kadar ağır askerden arındırma koşulları, çok ufak bir ordu ve kıyı savunma donanması, hava kuvvetlerinin, tankların ya da deniz altlarının bulundurulmaması, Prusya-Alman Genelkurmayı'nın ortadan kaldırılması gibi ve muazzam bir tazminat faturası. Bunlara ek olarak Almanya geniş sömürge imparatorluğunu İngiltere'ye, özerk dominyonlara ve Fransa'ya kaptırdı. Bunun gibi Türkiye'nin yakın doğudaki toprakları da Yeni Milletler Cemiyeti'nin uzaktan gözetimi altında birer İngiliz ve Fransız mandasına dönüştü. Uzak doğuda ise Japonya, Ekvator'un kuzeyindeki eski Alman takım adalarının mirasçısı oldu. Ama 1922'de Shantung'u Çin'e geri verdi. 1921-1922 tarihli Washington Konferansı'nda güçler Pasifik ve Uzak Doğu'daki toprak statükosunu kabul ettiler ve savaş filolarını nispi formüllere göre küçültmeye razı olarak bir İngiliz-Amerikan-Japon donanma yarışının önünü almış oldular. O halde 1920'li yılların başlarına gelindiğinde uluslararası sistem hem batıda hem doğuda istikrara kavuşmuş görünüyordu. Ve geriye kalan ya da ileride çıkabilecek zorluklar Birleşik Devletler'in şaşırtıcı bir biçimde çekilmesine rağmen artık Cenevre'de düzenli olarak toplanan Milletler Cemiyeti tarafından çözümlenebilecekti. Amerika'nın kendisini 1920'den sonra hiç değilse diplomatik alanda nispi bir tecritin içine çekmesi, yukarıda ayrıntılarıyla verildiği gibi 1890'lı yıllardan beri devam eden dünya gücü eğilimlerine bir başka aykırılık gibi görünüyordu. Daha önceki bu dönemin dünya politikası kahinlerine göre uluslararası sahneyi yükselen üç güç olan Almanya, Rusya ve Birleşik Devletler giderek daha çok etkileyecekler, belki de bu sahneye egemen olacaklardı. Oysa bunlardan ilki kesin bir yenilgiye uğramış, ikincisi devrimle çökmüş, sonra da Bolşeviklerin öncülüğünde bir tecrit içine sokulmuş, 1919'da açıkça en güçlü olan üçüncüsü ise gene diplomasi sahnesinin merkezinden çekilmeyi tercih etmişti. Sonuç olarak 1920'li yıllardaki ve daha sonraki uluslararası meseleler, her ikisi de Birinci Dünya Savaşı'ndan çok büyük zarar gördükleri halde, ya Fransa ile İngiltere'nin eylemleri ya da Fransız ve İngiliz devlet adamlarının egemenliği altında bulunan Milletler Cemiyeti'nin kararları üzerinde yoğunlaşır görünüyordu. Avusturya-Macaristan artık yoktu. Mussolini'nin yönetimi altındaki Ulusal Faşist Parti'nin egemenliğini güçlendirdiği İtalya oldukça hareketsizdi. 1921-1922 tarihli Washington Konferansı'nın aldığı kararlardan sonra Japonya'da sakin görünüyordu. O halde garip ve sonradan göreceğimiz gibi yapay bir biçimde dünya hala Avrupa merkezci görünmekteydi. Bu dönemin diplomasi tarihini anlatan çalışmalar, Almanların ileride yeniden canlılık kazanmaları ihtimaline karşı Fransa'nın güvenlik arayışı üzerinde fazlasıyla durmaktadırlar. Fransa Birleşik Devletler Senatosu Versay Antlaşması'nı reddettiği sırada özel bir İngiliz-Amerikan askeri güvencesine sahip olma şansını kaybedince bunun yerini tutabilecek çeşitli yollar yaratmayı amaçladı. Doğu Avrupa'da bir anti-revizyonist devletler blokunun oluşturulmasını teşvik etti. 1921 tarihli Küçük Antant diye bilinen anlaşma, Belçika ile 1920, Polonya ile 1921, Çekoslovakya ile 1924, Romanya ile 1926 ve Yugoslavya ile 1927 tek tek ittifaklar oluşturdu. Almanları yıldırmak ve Almanya tazminat ödemelerini yerine getirmediği zaman 1923 Ruhr bunalımında olduğu gibi müdahale etmek üzere çok büyük bir kara ve hava kuvvetlerine sahip oldu. Ve birbiri ardınca gelen İngiliz hükümetlerini Fransa'nın sınırları konusunda yeni bir askeri güvence vermeye razı etme girişimlerinde bulundu. Bu güvence ise 1925 tarihli çok taraflı Locarno Anlaşması ile ancak dolaylı olarak sağlanabildi. Bu ayrıca yoğun bir mali diplomasinin uygulandığı bir dönemdi. Çünkü birbirlerini etkileyen Alman tazminat borçları ve müttefik savaş borçları yalnızca yenen ve yenilen arasındaki ilişkileri değil, Birleşik Devletler'le eski Avrupalı müttefikleri arasındaki ilişkileri de çığırından çıkarmıştı. Davos Planı ile 1924 varılan mali uzlaşma bu şiddetli çalkantıların büyük bir bölümünü yatıştırmış ve bu da bir sonraki Locarno Anlaşması'na zemin oluşturmuştur. Bunu Almanya'nın Milletler Cemiyeti'ne girmesi ve değiştirilmiş Yank Planı 1929 ile varılan değişik mali çözümler izledi. 1920'li yılların sonlarında refahın Avrupa'ya geri dönmesi, Milletler Cemiyeti'nin görünüşte uluslararası sistem içinde önemli bir yeni unsur olarak kabulü ve bir dolu devletin ileriki anlaşmazlıkların çözümü için savaşa başvurulması yolunda 1928 Paris Paktı ile ciddi bir görüş birliğine varmaları ile diplomasi sahnesi normale dönmüş gibi görünüyordu. Stresemann, Briand ve Austen Chamberlain gibi devlet adamları kendi çaplarında son dönemlerindeki halleriyle Metternich ve Bismarck'ın birer karşılığı gibi görünüyor. Dünya meselelerini çözüme bağlamak üzere Avrupa'nın şu ya da bu kaplıcasında bir araya geliyorlardı. Ancak bu yüzeysel izlenimlere rağmen 1919'dan sonraki uluslararası sistemin temelini oluşturan yapılar, 50 yıl önceki diplomasiyi etkileyen yapılardan önemli ölçüde farklı ve çok daha bozulabilir nitelikteydi. Her şeyden önce 4,5 yıl süren toplu savaşın sebep olduğu nüfus kayıpları ve ekonomik karışıklıklar muazzamdı. 8 milyon dolayında asker fiili savaş sırasında ölmüş, 1,7 milyon daha sakat kalmış ve bir başka 15 milyon hafif ya da ciddi olarak yaralanmıştı. Bunların çok büyük bir çoğunluğu ise en verimli oldukları yaştaydılar. Bunlara ek olarak Avrupa-Rusya katılmazsa savaştan kaynaklanan sebepler diye nitelenen sebeplerle 5 milyon sivil kaybetmişti. Bunlar askeri çatışmalar kadar savaşın bir sonucu olarak gelen hastalık, kıtlık ve yoksunluktu. Rusya'nın toplam kayıpları ise iç savaştaki ağır kayıplarla bir araya gelince çok daha büyük olmuştu. Savaş sırasında çok sayıda erkeğin evlerinden uzak cephede bulunmaları ve böylece nüfusun kendisini savaş öncesindeki oranlarda yenilemeyişi yüzünden meydana gelen doğum açıkları son derece yüksekti. Son olarak da büyük savaşlar yavaş yavaş sona erse bile savaş sonrası sınır çatışmalarında toplu kıyımlar oldu. Ve savaşın zayıf düşürdüğü bu bölgelerin hiçbiri 1918-1919 yıllarında milyonlarca insanı kırıp geçiren grip salgınından kurtulamadı. Böylece bu uzun dönemin nihai kayıp sayısı 60 milyon gibi büyük bir sayı olabilirdi. Bu kayıpların hemen hemen yarısı Rusya'ya verilmiş, Fransa, Almanya ve İtalya'da kötü etkilenmişlerdi. Böylesine bir insan trajedisinde söz konusu olan kişisel acıları ve psikolojik sarsıntıları ölçmenin bilinen bir yolu yoktur. Ama tüm katılanların, köylüler kadar devlet adamlarının da neden bu kadar derinden etkilendiklerini anlamak kolaydır. Savaşın maddi giderleri de daha önce görülmedik bir düzeyde olmuş ve Kuzey Fransa'nın, Polonya'nın ve Sırbistan'ın kırık dökük görünümünü izleyenlere daha da sarsıcı görünmüştü. Harabeye dönmüş yüz binlerce ev, yakılıp yıkılan çiftlikler, havaya uçurulan yollar, demir yolları ve telgraf hatları, boğazlanan çiftlik hayvanları, yerle bir olmuş ormanlar ve patlamamış mermiler ve mayınlar yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmiş arazi parçaları. Gemi taşımacılığındaki kayıplar, seferberliğin dolaysız ya da dolaylı maliyeti ve savaşan tarafların sağladıkları paralar da bu listeye eklenince toplam bedel kavranması neredeyse mümkün olmayacak kadar muazzam hale gelmektedir. Gerçekten de bu miktar bir hesaba göre dünyada 18. yüzyılın sonundan 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesine kadar biriken toplam ulusal borcun 6,5 katını bulan 260 milyar dolar kadardı. 10 yıllar boyu süren büyümeden sonra dünya imalat sanayi üretimi inişe geçti. İmalat sanayi üretimi 1920'de hala 1913'tekinden %7 daha düşüktü. Tarım üretimi yaklaşık 3'te 1 oranında normalin altındaydı ve ihracat hacmi savaş öncesinin yarısı dolayındaydı. Bir bütün olarak Avrupa ekonomisinin büyümesi belki 8 yıl kadar gecikmişti. B.K. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, İsviçre, Avusturya, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya, Romanya, Yunanistan ve İspanya. Ama tek tek ülkeler çok daha ağır bir biçimde etkilendiler. Tahmin edilebileceği gibi Rusya 1920'deki karmaşa sırasında en düşük verimi gerçekleştirmiş, bu 1913'teki değerin ancak %13'üne eşit olmuştu. Ama Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da ve Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümünde sanayi verimi çatışma öncesine göre en az %30 daha düşüktü. Kimi toplumları savaş daha şiddetli bir biçimde etkilediyse, kimileri de elbette ucuz kurtuldular. Çoğu da durumu iyileştirdi. Çünkü şu da vardı ki, modern savaş ve savaşın yol açtığı sanayi verimliliğinin olumlu sonuçları da olmuştu. Tümüyle ekonomik ve teknolojik açıdan düşünülürse, bu yıllarda pek çok ilerleme kaydedilmişti. Otomobil ve kamyon üretiminde, havacılıkta, petrolün saflaştırılması işinde ve kimyasal ürünlerde, elektrik boya ilaçları ve çelik alaşımı sanayilerinde, soğutma ve konservecilikte ve daha başka bir sürü sanayide. Doğal olarak ülke ekonomisi eğer cephe hattının yarattığı karışıklıklardan uzaksa, gelişmek ve ilerlemelerden ticari kazanç sağlamak daha kolay oldu. İşte bu yüzden yalnızca Birleşik Devletler'in kendisi değil, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan ve Güney Amerika'nın bazı bölümleri de ekonomilerinin bir yıpratma savaşının kasıp kavurduğu Avrupa'nın sanayi, ham madde ve yiyecek maddeleri talepleri sayesinde hız kazandığını gördüler. Daha önceki merkantilist çatışmalarda da olduğu gibi bir ülkenin kaybı bir başkasının kazancı oluyordu. Kazananın savaşın maliyetinden kaçabilmesi ya da hiç olmazsa savaş tüm şiddetiyle sürerken bundan korunması koşuluyla. Tablo 26. Dünya İmalat Sanayi Üretimi Endeksleri 1913-1925. Dünya 1913 100, 1920 93.6, 1925 121.6, Avrupa 1913 100, 1920 77.3, 1925 103.5. SSCB 1913 100, 1920 12.8. 1925 70.1. Birleşik Devletler 1913 100, 1920 122.2, 1925 148.0. Dünyanın geri kalan bölümleri 1913 100, 1920 109.5, 1925 138.1. Dünya imalat sanayi üretimine ilişkin bu tür rakamlar bu bakımdan çok aydınlatıcı olmaktadır. Çünkü başka bölgeler esaslı kazançlar elde ederlerken Avrupa'nın özellikle de SSCB'nin savaştan gördüğü zararın ölçüsünü belgelemektedirler. Kuşkusuz sanayileşmenin Avrupa'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya, Japonya'ya, Hindistan'a ve Avustral Asya'ya yayılması ve bu toprakların dünya ticareti içindeki paylarının artması, bir ölçüde 19. yüzyılın sonlarında beliren ekonomik eğilimlerin devamından başka bir şey değildi. Böylece daha önce söze edilen gizli bir hesaba göre Birleşik Devletler'in 1914'ten önceki büyümesi o kadardı ki toplam verim açısından Avrupa'yı muhtemelen 1925'te geçebilecekti. Savaşın yaptığı şey bu olayı topu topu 6 yıl hızlandırıp 1919'a getirmek oldu. Öte yandan 1880-1913'teki değişikliklerden farklı olarak global ekonomik dengelerdeki bu belirli değişmeler barış zamanında birkaç 10 yıla yayılarak ve piyasa güçlerine uygun olarak meydana gelmiyordu. Bunların yerine savaş ve abluka etkenleri kendi kesin taleplerini oluşturdular. Böylece de dünya üretim ve ticaretinin doğal yapılarını çok büyük ölçüde çarpıttılar. Söz gelimi gemi yapımı kapasitesi özellikle Birleşik Devletler'de, Alman denizaltılarınca batırılan gemilere karşılık sağlamak üzere savaşın ortalarında çok fazla artmıştı. Ama 1919-1920'de, dünyanın her yerinde gemi fazlası bulunuyordu. Yine kıta Avrupa'sında çelik sanayileri verimi savaş sırasında düşerken Birleşik Devletler'in ve İngiltere'ninkinde ani bir yükselme oldu. Ama Avrupalı çelik üreticileri kendilerini toparlayınca oluşan kapasite fazlası korkunçtu. Bu durum ekonominin daha da büyük olan bir kesimini de etkiledi, tarımı. Savaş yılları boyunca Kara Avrupa'sının tarım verimi azalır, Rusya'nın savaş öncesindeki tahıl ihracatı yok olurken Kuzey ve Güney Amerika ve Avustral Asya'daki verimde büyük artışlar meydana gelmiş, buralardaki çiftçiler Arşidük'ün ölümünden önceden tasarladıkları bir şey olmasa da kesin olarak yararlanmışlardır. Ama 1920'li yılların sonunda Avrupa'daki tarım eski haline dönünce, dünya üzerindeki üreticiler talepteki düşmeler ve tepe taklak olan fiyatlarla karşı karşıya kaldılar. Bu tür yapısal çarpıklıklar tüm bölgeleri etkiledi. Ama hiçbir yerde nazik durumda olan ardıl devletlerin yeni sınırlarla, bozulmuş pazarlarla ve ulaştırmadaki çarpıklıklarla uğraştıkları Doğu Orta Avrupa'daki kadar şiddetle hissedilmedi. Versay'da yapılan barış ve Avrupa haritasının kabaca etnik çizgilere uygun olarak yeniden çizilmesi, ekonomik istikrarın tekrar sağlanması için tek başına bir güvence oluşturmadı. Son olarak da savaşın finansmanı daha önce görülmedik ölçüde karmaşık ekonomik, sonraları da politik sorunlar yaratmıştı. Savaşan tarafların hemen hiçbiri İngiltere ve Birleşik Devletler istisnalar arasındaydı. Çatışma giderlerinin hiç olmazsa bir bölümünü vergileri arttırarak karşılamaya çalışmamıştı. Bunun yerine çoğu devlet hemen tümüyle alınan borçlara güvenmiş ve bunu yenik düşen düşmanın faturayı ödeyeceğini varsayarak yapmışlardı. 1871'de Fransa'nın başına geldiği gibi artık altın karşılığı olmayan devlet borçları büyük bir hızla arttı. Devlet hazinelerinden akan kağıt paralar fiyatların fırlamasına yol açtı. Savaşın yarattığı ekonomik yıkıntı ve toprak düzenindeki bozulmaları hesaba katınca hiçbir Avrupa ülkesi 1919'da altın standardına dönen Birleşik Devletleri izlemeye hazır değildi. Gevşek para ve maliye politikaları enflasyondaki yükselmenin sürmesine yol açtı ve bu durum Orta ve Doğu Avrupa'da yıkım getiren sonuçlar doğurdu. İhracatı arttırma çırpınışı içinde ulusal paraların değerinin rekabete dayalı olarak düşürülmesi yalnızca daha çok mali istikrarsızlık getirdi. Politik rekabete de yol açtı. Buna müttefiklerin kendi içlerindeki borçlar ve zafer kazananların, özellikle de Fransa'nın, Almanya'dan hayli yüklü tazminat talepleri gibi baş edilmesi kolay olmayan bağlantılı sorunlar da eklendi. Tüm Avrupalı müttefiklerin İngiltere'ye ve bundan daha az bir oranda da Fransa'ya borçları vardı. Bu iki güç ise Birleşik Devletler'e karşı ağır borç altındaydılar. Bolşeviklerin Rusya'nın 3.6 milyar dolar gibi muazzam miktardaki borcunu tanımaması, Amerikalıların paralarını geri istemeleri, Fransa'nın, İtalya'nın ve öbür ülkelerin Almanya'dan tazminat alıncaya kadar borçlarını ödemeyi reddetmeleri ve Almanların kendilerinden talep edilen miktarları ödemelerinin mümkün olmadığını ilan etmeleri yüzünden ortam yıllar boyu sürecek şiddetli çekişmelere hazırdı. Ve bunlar Batı Avrupa ile işlerin ters gitmesine sıkılan Birleşik Devletler arasında politik yakınlık açısından belirmiş olan uçurumu genişletti. Bu kavgaların 1924 tarihli Davos planı ile yatıştırıldığı doğruysa da çalkantıların politik ve toplumsal koşulları, özellikle de bir önceki yıl Almanya'da yaşanan hiper enflasyon sırasında korkunç olmuştu. Bunun kadar kaygı verici olan ama o zaman bu kadar iyi anlaşılamayan bir noktada dünya ekonomisinin 1920'li yılların ortalarında kavuşmuş göründüğü mali ve ticari istikrarın Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dengeye göre çok daha sallantıda olan temeller üzerine kurulmuş olmasıydı. Bu sıralarda altın standardı pek çok ülkede yeniden benimseniyordu. Ama 1914 öncesinin Londra'ya dayalı, ince hatlı ve neredeyse kendi kendisini dengeleyen uluslararası ticaret ve para mekanizması yeniden kurulamamıştı. Aslında Londra bu rolü yeniden üstlenebilmek için aşırı girişimlerde bulunmuştu. Bunların arasında 1925 yılında sterlinin değişim oranının savaş öncesindeki 1 sterlin eşittir 4.86 dolar düzeyinde belirlenmesi de vardı ve bu İngiliz ihracatçılarını çok büyük zarara uğratmıştı. Londra deniz aşırı ülkelere geniş kapsamlı borç verme işlemlerine de yeniden girişti. Gene de gerçek olan şuydu ki Avrupa'nın uluslararası borçlarının arttığı ve Birleşik Devletler'in dünyanın en büyük alacaklı ulusu haline geldiği 1914-1919 yılları arasında dünya maliyesinin merkezi doğal olarak Atlantik'in öbür yakasına taşınmıştı. Öte yandan Amerikan ekonomisinin oldukça farklı yapısı, dış ticarete daha az bağımlı ve dünya ekonomisiyle çok daha az bütünleşmiş, serbest ticaretten çok özellikle tarımda korumacı eğilimli, İngiltere Merkez Bankası'nı tam karşılayacak bir bankadan yoksun, gelişmeler ve iflaslar arasında çok daha şiddetli bir biçimde dalgalanan ve politikacıların ülke içindeki lobiler tarafından çok daha dolaysız olarak etkilendikleri bir yapıydı bu. Yüzünden uluslararası mali ve ticari düzen değişken ve kusurlu bir merkezi nokta çevresinde dönüyor demekti. Artık dünya ekonomisinin altyapı gelişimi için uzun vadeli borçlar veren ve uluslararası hesaplardaki geçici kopmaları dengeleyecek, gerçek anlamda bir borç verecek son merci bulunmuyordu. Bu yapısal yetersizlikler 1920'li yılların sonlarında ortaya çıkmamıştı. Bu tarihlerde Birleşik Devletler'den Avrupa'daki hükümet ve belediyelere kısa vadeli borç olarak çok büyük miktarlarda dolar akıyor, hükümet ve belediyelerin hepsi de bu paraları hem kalkınma hem de ödemeler dengelerindeki açığı kapamak için kimi zaman akıllıca bir biçimde olmasa da kullanabilmek üzere yüksek faiz oranları öneriyorlardı. Kısa vadeli paranın böylece uzun vadeli projeler için kullanılması, önemli miktarlardaki yatırımın özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da, hala tarıma yönelerek çiftlik ürünleri fiyatları üzerindeki aşağıya itici baskıları bu yolla arttırması, bu borçların faiz ödeme giderlerinin ürkütücü bir biçimde artması ve borçların ihracat yoluyla ödenemedikleri için ancak yeniden ödünç alınan paralarla sürdürülebilmesi yüzünden sistem zaten 1928 yazında çöküyordu. Bu tarihte Amerika'daki iç talebin yükselmesi ve Federal Rezerv'in tepki olarak faiz oranlarını arttırması, sermayenin dışarı akmasını birden azalttı. Söz konusu talep artışının 1929 Ekim'inde Wall Street iflası ile sonuçlanması ve Amerika'nın verdiği borçları daha da kısması, denetlenmesi imkansız görünen zincirleme bir tepkiye yol açtı. Hazır kredinin olmayışı hem yatırımı hem tüketimi azalttı. Sanayileşmiş ülkeler arasındaki talebin düşmesi, yiyecek maddeleri ve ham madde üreticilerine zarar verdi. Bu kişiler çaresizlik içinde, arzı arttırarak duruma tepki gösterince, fiyatların neredeyse toptan çöküşüne yol açmış oldular. Bu da onların mamul mallar satın almalarını imkansız hale getirdi. Deflasyon, altın standardını terk ve para değerinin düşürülmesi, ticaret ve sermayeye getirilen kısıtlayıcı önlemler, uluslararası borçların ödenmemesi, yaygın olarak başvurulan çeşitli çarelerdi. Bunların hepsi de global ticaret ve kredi sistemine yeni bir darbe daha indirdi. Yüklü bir ticaret fazlasına sahip tek ülke tarafından Amerikalı çiftçilere yardım hesaplarıyla benimsenen son derece korumacı nitelikli Smoot-Hawley gümrük tarifesi başka ülkelerin dolar elde etmelerini daha da zorlaştırdı ve Amerikan ihracatını yıkan kaçınılmaz misillemelerin ortaya çıkmasına yol açtı. 1932 yazına gelindiğinde pek çok ülkenin sanayi üretimi üçte bir oranında azalmıştı. Avrupa ticaretinin değeri 1928'de 58 milyar dolarken 1935'te hala 20.8 milyar dolar gibi düşük bir düzeydeydi. Bu gerileme ise gemi taşımacılığına, gemi yapımına, sigortacılığa ve benzeri zarar verdi. Dünya çapındaki bu çöküntü ve sebep olduğu çok geniş çaplı işsizlik düşünülürse, uluslararası politikanın bunun korkunç etkilerinden uzak kalması mümkün değildi. Mamul mallar, ham maddeler ve tarım ürünleri konusundaki şiddetli rekabet ulusların öfkesine yol açmış ve seçmenlerin hoşnutsuzluğunun farkında olan pek çok politikacıyı bunun bedelini yabancılara ödetme çabalarına yönelmeye zorlamıştır. Daha aşırı gruplar, özellikle de sağda yer alanlar, ekonomide meydana gelen bozulmalardan yararlanarak tüm liberal kapitalist sisteme saldırmışlar ve gerekirse silah destekli iddiacı ulusal politikalar için çağrıda bulunmuşlardır. Özellikle Weimar Almanya'sında ama İspanya, Romanya ve başka yerlerde durumları nazik olan demokrasilerde bu politik ekonomik zorlamalar altında eğilip büküldüler. Japonya'yı yöneten ihtiyatlı muhafazakarlar ise milliyetçiler ve militaristlerce saf dışı bırakıldı.